Meraklısına bilinmeyen herkese merhaba. Bugün çok heyecan verici bir konuğumuz ve konuğumuz var. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden Profesör Doktor İhsan Gürsel, hoş geldiniz.
İyi akşamlar, hoş bulduk. Nasılsınız Betül Hanım?
İyiyim, teşekkür ediyorum. İhsan Gürsel, Türkiye'de koronavirüs aşısı geliştiren ekiplerden birinin başında. Çok uzun süredir aslında çalışmalar sürüyor. Henüz Dünya Sağlık Örgütü salgını pandemi ilan etmeden önce bu aşının programlaması, planlaması yapılmaya başlanmıştı. Ben öncelikle sizin çalışmalarınızdan bahsetmeden biraz önce Türkiye'deki aşı çalışmaları nasıl gidiyor bunu sormak istiyorum. Kaç ekip var, siz neler yapıyorsunuz? Çünkü bu konuda bir bilgi kirliliği var. Düzgün bilgiye ulaşmak oldukça zor. O yüzden buradan başlayıp ondan sonra sizin çalışmalarınıza devam ederiz diye düşündüm.
Tabii ki. Şimdi bildiğiniz gibi evet pandemi Mart 11'de ilan edildikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önderliğinde TÜBİTAK'ın bir konsorsiyum oluştu. Burada 8 proje yer alıyordu. Daha sonra şu an itibariyle 5 projeyle de TÜSEB'in bir desteği oldu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Toplam bu iki birimin 13 projesi yürüyor. Bunların içerisinde tekrarlayan genelde 10 platform kabul ediliyor bu aşının geliştirilmesine yönelik. Platformda yaklaşım ve teknolojik yaklaşım diye de düşünebiliriz. Bizim 8 platformumuzun içinde işte mesajlı RNA'dan DNA aşılarına, vektör aşılarından, adenovirüs vektörü aşılarından, protein temelli bu spike ya da touch proteinin reseptör bağlanma bölgesine özgürleşmiş protein temelli, rekombinant protein temelli aşılara ya da inaktif direkt virüsün inaktivasyona yönelik aşılara yönelik çalışmalar başlatıldı. Bizimki de bunların bir tanesi. Birazdan daha detaylı bahsederiz. Biz virüs benzeri parçacıklar teknolojisini kullanmayı amaçlayarak başladık. Yine TÜSEB'in de yine virüs benzeri parçacıklar farklı bir yaklaşımda inaktif virüs şu anda zaten faz ikisi yürüyen çalışma ve adenovirüs ile peptit bu kez peptit aşılarına yönelik bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca özel sektörün de kendi girişimleriyle yaptığı 2-3 tane proje daha var. Bir tanesi işte basında da bahsedilen intranazal yolla verilmesi planlanan ama aslında temelde bir yine rekombinant protein temelli bir yaklaşım. Orada da touch proteininin, spike proteinin yine reseptör bağlanma bölgesine hedeflenmiş bir yapı var. Yine bir immün uyarıcı ajanla birlikte sunulması düşünülüyor. Yine özel sektörden şu anda faz 2 çalışmasında yürüyen inaktif aşıyı üreten kurumun ya da firmanın aynı prensipte inaktif aşı çalışması da faz 1'e başladı. Bizimki gibi. Toplamda 16-18 tane proje bulunmakta. Temelde dünyada çalışılan teknolojileri neredeyse %90-95'ine yakın kapsayan bir platform dizisi var burada. Demedi var. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Kimisi bir de ask zerreciklerine bağlı bizim platformda yine Nesrin Hoca'nın Boğaziçi'nden yürüttüğü bir proje var. O da reseptör bağlanma bölgesini hedefliyor SARS-CoV-2'nin. Birçoğu hayvan deneyleri sürecinde preklinik aşamalarını tamamlamak üzere birkaç tane işte bizimki de dahil olmak üzere faz 1'e başlamış durumda. Bir tanesi de faz 2'de devam ediyor.
Artık bir senede uzun süredir koronavirüs konuştuğumuz için biz de halk olarak bazı şeylere aşinayız. Koronavirüs aşısı konusunda da bildiğimiz bir mRNA aşısı var. Bir de Türkiye'de de daha çok yapılan Sinovac'ın ürettiği geleneksel tipte ölü virüs dediğimiz, bizim o şekilde bildiğimiz bir aşı var. Siz farklı bir teknoloji kullanıyorsunuz. Virüs benzeri parçacık teknolojisi. Bu teknolojiyi anlatabilir misiniz?
Tabii şimdi inaktive virüsü özellikle bu SARS-CoV-2'nin önce onu söyleyeyim. Çok özel bir durumu var. Yapısal yani hücreyi enfekte edip hücreden oluşup yeniden çıktığı durumda. Vahşi tip bu SARS-CoV-2 virüsünün bir özelliği var. Bu da bu spike patch dediğimiz proteinin çok kararlı bir yapıda olmaması. Bu değişik bağlanmadan ve bağlandıktan sonra ACE2'ye değişik konumlarda ve konformasyonlarda bulunabilen bir protein. Ancak hücrelerden üretilip çıkarken bile bu kararsız durumundan dolayı değişik konformasyonlarda üretilip çıkabiliyor. Bunun anlamı nedir? Bu virüsleri alıp inaktive ettiğinizde, yani eğer inaktive aşı yaklaşımı yapacaksanız, değişik bu konformasyonlara karşı antibody, yani antikor üretmeye başlıyorsunuz bu aşıyı aldığınızda. Şu andaki Sinovac ya da diğer koronavirüs inaktive virüs platformlarında sunulan antijen kaynağı bu şekilde. Bunun anlamı nedir? Değişik antikor oluşturmak. Virüsün esas bağlanacağı konformasyona uygun şekilde eğer immün sistemimizi, bağışıklık sistemimizi eğitmezsek enfeksiyonu oluşturmaya başladığında, yani vücuda girdikten sonra ACE2 reseptörüne bağlanacağında doğru antikorlarımız olmazsa bunu biz nötralize edemeyiz. Yani engelleyemeyiz hücrenin içerisine girmesini. İşte bu prensiple biz öncelikle bu touch proteini, spike proteinin kararlı bir yapıya dönüştürmeyi amaçladık. Bunu daha önce başka platformlarda ya da eskiden SARS ya da MERS ile ilgili yayınlar vardı. Bunu biliyorduk. Biz bunu recombinant DNA teknolojisi dediğimizde önce o geni tasarladık spike için. Ve bunu plazmide bakterinin bir ekstra kromozomal plazmidine ya da ayrı duran bir genetik yapıya yükledik. Bunun yanında 3 proteini daha bu şekilde tasarladık. Çünkü SARS-CoV-2'nin 4 tane yapısal proteini var. Bu yapısal proteinleri bir araya geldiğinde hücreden dışarıya çıkıyor. Bir de içerisinde bildiğimiz gibi RNA temelli bir genetik bilgisinin olduğu. Bunlar RNA virüsleri çünkü. RNA'sı var. O RNA sayesinde zaten çoğalabiliyor vücuda girdiğinde. Biz bunu bir tür duplör bir virüs olarak tasarladık. Yani dışından aynen virüse benzeyecek. Ancak vücuda girdiğinde, hücrelerce alındığında RNA'sı olmadığı için, nükleik asitleri olmadığı için enfeksiyon gibi bir riski olmayacak. Bu nedenle bu tip yapılara virüs benzeri parçacıklar deniyor. Çünkü virüsün aynısı olmasına rağmen enfeksiyona yol açmıyor. Ama virüse özgü bütün antijenleri barındırdığından vücudumuz sanki virüsle karşılaşmış gibi tepki veriyor ve ona göre eğitiliyor. Ona göre antikorlar oluşuyor ya da T hücre yanıtları gelişiyor. Bu nedenle biz virüs benzeri parçacıkları tasarlayarak bunu tamamıyla memeli hücrelerinde ürettirip bunu hücre dışına salmalarını, sanki bir virüs enfeksiyonu geçiriyormuş gibi, bunları sonra bir çok safhadan geçirerek saflaştırıp konsantre edip aşının antijen kaynağı olarak hazırladık.
Sık sık mRNA ve geleneksel aşıların da farklarını, dezavantajlarını, avantajlarını konuşuyoruz. Sizin kullandığınız yöntemin avantajları ve dezavantajları nasıl?
Dediğim gibi öncelikle virüsün bütün 4 proteinini ifade etmesinden dolayı bu bir virüsü andıran bir molekül, yani bir yapı. Nanoparçacık boyutunda virüsün 110-120 nanometre boyutunda olduğunu biliyoruz. Bizim ürettirdiğimiz virüs benzeri parçacıklar da aynen bu boyutlara yakın. Yine dediğim gibi 4 tane proteini var kendi yapısı içinde. Bunların hepsini barındırıyor. Şu aralar yeni tartışmalar var bilim dünyasında da. Çünkü bazı aşıların uzun süreli etkili olup olmayacağına dair endişeler var. Buna spike içeren bütün aşılar ve belki de BioNTech'in aşısı da dahil. Biz bunu işte bu 4 proteini, yani Spike'ın yanında diğer 3 viral proteinlerini, yapısal proteinlerini başından kattığımız için şu anda endişe duyulan bu uzun vadeli bağışıklığı otomatik olarak sağlayacak bir ortamla işe başlıyoruz aşılama sürecinde. Dezavantajı ise tabii ki bizim bu yeni yaptığımız teknoloji diğer aşılara da paralel olarak ne kadar uzun süre etkili olacağını bilmiyoruz. Bizim beklentimiz şu anda aslında kullanılan aşıların birçoğu antikor yanıtını öne çıkarıyor. Yani B hücrelerimizin ürettiği ve spike'a bağlanmayı ve ACE2'ye spike'ın bağlanması, yani enfeksiyonu engelleyecek antikor üretimini ön plana alıyor. Çünkü en hızlı, en kolay bunu oluşturabiliyorsunuz aşılama süreçlerinde. Bir pandemi durumunda da bu doğru bir stratejidir. Ancak işte bu çıkan varyantlar, virüsün kendini hafiften değiştirmeye başlaması ve bağışıklık sistemiyle olan etkileşimi ve oradan kaçmaya yönelik oluşturduğu mutasyonlar düşünülünce diğer proteinlerin de çok kritik olduğu ve korumada çok katkı sağlayacağı anlaşıldı ve bu bekleniyordu ama bu ortaya çıktı. Bizim avantajımız bu. Ancak bunları da içeriyoruz. Ancak bunun ne kadar uzun süreli etkin olacağını şu an için hayvan deneylerinde de bunu test ediyoruz ama özellikle insanlar üstünde de test etmemiz lazım. Bunu görmemiz lazım. Bu konuda bir öngörümüz yok. Beklentimiz iyi ve yüksek olacağı ama bunu göstermemiz lazım.
Yanlış anlamadıysam varyantlara göre, ya varyantlar için diğer aşılara göre daha etkili olabileceğine dair bir fikir var. Öyle değil dediniz.
Bunu bir defa iki şekilde söylemem lazım. Şu anda dünyada yapılan ve erken kullanım izni alan aşılar da dahil olmak üzere biraz önce bahsettiğim bu vahşi tip SARS-CoV-2 virüsünün spike proteinindeki kararsızlığı birazcık kararlı hale getirmek için bir değişiklik yapıldı bu proteinin üstünde. Yani genetik olarak bu değişiklik yapıldı. Belli mutasyonlar eklenerek buna prefusion, füzyon öncesi hali diye çevirebiliriz. Prefusion stabilize spike deniyor. BioNTech'in, efendime söyleyeyim, Johnson & Johnson'ın, yanlışım yoksa AstraZeneca orijinalini kullanıyor, Moderna'nın yapmış olduğu bu şu anda kullanılan aşılarda bu bahsettiğim prefusion stabilize spike kullanılıyor. Bu normal vahşi tipten daha kararlı. Onun için daha immünojen olacağı öngörülüyor. Bizim yaptığımız ise bunun bir yeni jenerasyonu diyebilirim. Daha da stabilite, kararlı yapıya dönüşmüş bir başka formu daha var. Bu da Mayıs sonuna doğru geçen yıl yayınlandığında biz hemen bunu adapte ettik kendi sistemimize. Şu anda biz faz 1'de denediğimiz aşımızda işte bu dediğim Hexapro, yani 6 tane prolinin değiştirilmiş hali. Buna daha süper stabilize, kararlı diyelim biz. O spike'la aşımızı ve LP'mizi hazırlıyoruz. Bunun daha kararlı olmasından dolayı kapsayıcılığı daha iyi olacak diye öngörüyoruz. Bununla ilgili çalışmalar tamamlanmış değil bizim tarafımızdan. Ama bunu riske etmemek için biz şu anda İngiliz varyantının spike'ını da içeren yeni virüs benzeri parçacıklar hazırladık ve bunu da inşallah kliniğe taşımayı planlıyoruz.
Sizin üzerinde çalıştığınız aşının faz 1 çalışmaları devam ediyor. Peki faz 2 ne zaman olacak? Faz 2 sürecinde kaç kişi aşılanacak? Gönüllü ihtiyacınız olacak mı?
Tabii ki ilgi büyük. Herkese de çok teşekkür ediyorum buradan. Şimdi bu müsaade ederseniz bu faz 1 faz 2 sürecini birazcık açmak istiyorum. hem dinleyenlerimiz de daha iyi anlayabilmesi için. Bu işlerin bir süreci var, bir yöntemi var. Bunu bir defa akredite bir denetçi kuruluş yürütmekle yükümlü. Yani buna İngilizcesi Certified Regulatory Organization diyorlar. Kısacası CRO, CRO. CRO sizin adınıza bunu yapıyor. Siz ona yetki veriyorsunuz. Faz 1'in başlangıcından sonuna kadar bütün süreçleri o takip ediyor. Bütün dünyada böyle yapıyor, bizde de böyle yapılıyor. Biz faz 1 için 36 gönüllü planladık. Bugün itibariyle, özür dilerim, yarın itibariyle ilk aşıları tamamlanacak bu 36 kişinin. Sonra repel dediğimiz booster enjeksiyonlara başlanacak ve ikinci aşılamanın son gününden 14 gün sonra da bütün bu gönüllülerden kanlar alıp test edilecek. Biz bunu Mayıs sonuna kadar tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Bu esnada faz 2 ürünümüzü geliştiriyoruz. 2 tane aşı ile girmek istiyoruz faz 2'ye. 2 aşıdan kastım hem varyantı hem de şu anda test ettiğimiz halini, bu VLP'nin, kullanmak istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz yine TİTCEK'la, İlaç Eczacılık Kurumu ile sürdürülüyor. Eğer bize bu İngiliz varyantını dahil etmemize izin verirlerse, bu durumda faz 2'de deneyeceğimiz gönüllü sayısı 2 katına çıkacak orijinal planımızdan. Yani yaklaşık 350-400 kişiye kadar çıkmayı planlıyoruz. Şimdi faz 1, tek bir faz 1 akredite merkezde yapılması lazım. İşte 50-100'e kadar da çıkabilir bu duruma göre ama tek bir merkezde. Faz 2 ise birden çok merkezde yapılabilir. Türkiye'de biz bunu büyük bir ihtimalle 10 değişik merkezde planlıyoruz. Bu merkezlerin illeri ve nereleri olacağı üzerine şu anda görüşmelerimiz yapılıyor. Yakın zamanda bunu kararlaştırmamız lazım ve bunu TİTCEK ile paylaşmamız lazım. Ama 400 kişilik maksimum birden fazla merkezde faz 2'ye başlayacağız. Onu da yaklaşık 2,5 ay içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz. Faz 2 başladıktan sonra faz 3'ün hazırlıklarına başlayacağız. Ben aslında İstanbul'daydım. Biraz önce geldim İstanbul'dan Ankara'ya. Firmayla birlikte faz 2 çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hatta İngiliz varyantını ilk kez ürettik bugün. Onların analizleri için geldik geriye. Eğer bize onay verirlerse, uygun bulurlarsa bu İngiliz varyantının da faz 2'de test edilmesi, bunu deneyimi planlıyoruz. Mayıs sonundan sonra yapacağımız başvuruda. 2 ay sonra da faz 2 sürecek ve ondan sonra faz 3 için ara sonuçlarımızı vereceğiz. Ve faz 3 için onay isteyecek yine ilaç eczacılıktan. 7.000, 10.000, eğer yurt dışına çıkılacaksa da 30.000'e kadar gönüllü kullanma durumu olabilir faz 3'te.
Aşı üretimi peki nasıl gerçekleşecek eğer çalışmalarınız yolunda giderse? Türkiye'nin bunun için yeterli altyapısı var mı? Bu çok tartışmalı bir konuydu daha ilk günden beri. Çünkü mevsimsel grip aşılarının bile Türkiye'de üretilemediği konuşuluyor.
Evet, bu COVID tabii ki kötü bir pandemi. Milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Türkiye'de de birçok vatandaşımızı perişan etti, can kaybına yol açtı ve hem ekonomik hem psikososyal bir sürü sorun yarattı. Ancak bu COVID'den bizim bu süreçte bir aşı geleneğini oturtma adına yapılan çalışmalar Türkiye adına bir kazanç. Doğrudur. Yıllardır Türkiye'de bir aşı çalışması yapılmadı. Benim bildiğim Ankara'da biz herhalde son 30-40 yıldan sonra ilk kez bir faz çalışması başlattık. Yani kendi teknolojimizle tamamıyla Türk araştırmacılar ve sanayi partnerleriyle ve destekçisi de Türk olarak benim bildiğim ilk faz çalışması bu. Ankara'da herhalde 1970'lerden sonra falan ilk kez yapıldı aşıya yönelik. Bu süreçte altyapılar oluşturuldu üretime yönelik ama girişimcilerin bu konuda cesareti pek yoktu. Bunun birçok nedeni var. Üretim yaptığı aşı alım garantisi verecek bir durum yoksa bunu nasıl bir riske edeyim diyerek girişmemiş olabilirler ki herhalde en büyük nedenlerden biri budur. Ama yetişmiş eleman, bilgi, görgü ve aşı üretim deneyimlerimiz ve hafızamız hırsıza kapatıldıktan sonra maalesef yok oldu. İşte bunlar hep bugünlere kadar bu dediğiniz bir grip aşısını üretemez durumlara getirdi ülkemizi. Ama bu COVID ile şu anda en azından 6-7 tane platformun, şu an için 7-8 tane firmanın bir aşı üretimi üzerine kafa patlattığı bir gerçektir. Doza gelince bizim bu VLP aşımız belli bir, bilmiyoruz bunu, insanlardaki güvenilirliği, etkinliği, immünojenik olduğu gösterilirse ve faz 2'de bunları kanıtlayıp faz 3'e geçer. Faz 3'te de planladığımız gibi herhangi bir güvenilirlikle ilgili bir sıkıntı, potensi dediğimiz antijenlerinin etkinliğiyle ilgili bir sıkıntı yaşamazsak ve bunun bir fayda sağladığını gösterirsek bunun seri üretimine geçilmesi planlanıyor yıl sonu itibariyle. Şu anda bizim çalıştığımız firmayla, ki biz Nobel firmasıyla çalışıyoruz, bitirmekte oldukları büyük bir aşı dolum tesisi, daha doğrusu aşı üretim tesisi ve bir dolum tesisleri var. Yani bugünkü üretim verimini göz önüne alarak 50 milyon dozu yıllık üretebileceklerini ben biliyorum. Ama bunun için ek yatırımla tabii bunlar artırılabilecek durumdadır. Bir yıl, iki yıl içerisinde bunlar 2-3 katına çıkarılabilecek durumdadır. O nedenle en azından bir 50 milyonluk doz üretim seri üretime başlandığında ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bizim adımıza, yani bizim kullandığımız platformla ilgili.
Farklı aşı platformları olduğundan bahsettiniz. Peki bu platformların arasında bir işbirliği, destekleme, bilgi paylaşımı var mı ya da bir rekabet durumu var mı?
Tabii yani her yerde olduğu gibi bir rekabet olur. Bunlar platformlar arasında, gruplar arasında, efendim söyleyeyim başka kurumların desteklediği projeler olması açısından, ama herkes Türkiye'ye bir aşı kazandırmak için çalışıyor. Özellikle TÜBİTAK konsorsiyumu için söylemem gereken bir şey var. Bu yaklaşım Nisan başında oldu geçen yıl. Bir yılını doldurdu. Türkiye'de birçok ezberi bozdu. Türkiye'de birçok yönetim şekliyle, yaklaşımıyla ve güncel uygulamalarıyla. Yani satır araları gerçekten çok enteresan yeniliklerle ve mikro managementle götürüldü. Gerektiğinde bakanlar ve daha üst düzey yetkililer bile bu sürece dahil oldu. Ama özellikle bunu vurgulamam lazım. Hem Mustafa Barank'ın bakan, hem de bizim TÜBİTAK başkanımız Hasan Mandal'ın, MAM'daki ekiplerin başında Şaban Bey'in ve bütün bu platforma katkı veren bütün akademisyenlerin çok büyük katkısı var, ama başta Hasan Mandal'ı gerçekten ayrı bir yere tutmamız lazım. İnanılmaz bir inançla ve inanılmaz bir çabayla buralara gelmemiz için her kademede savaştı. Gruplar arası inanılmaz bir destek ve koordinasyon var ve kolaborasyon var. Çünkü Türkiye'de bazen biliyorsunuz küçük bir plastik pipeti bile bulamazsanız, bir pipet ucunu bulamazsanız 1 liralık, bazen çalışmalarınız 15 gün bile atabiliyor. Bunun gruplar arası malzeme alışverişinden, fikir alışverişinden, rutin 15 günde bir, ayda bir toplanarak şunları yapıyorum, ben şunları yapıyorum, şu tür konuda acaba bilen var mı, sizde şu var mı gibi, gerçekten mikro management'ten kastım da bu zaten bir noktada. Bizimle bütün arkadaşlar koordineli şekilde çalıştık. Benim iyi olduğum hususta diğer arkadaşlarıma yardım ettim. Diğer arkadaşlarımızın iyi olduğu hususlarla onlar bize yardım ettiler. Hücre transferinden tutun da karşılıklı alışverişinden malzeme işte plastik, cam ne lazımsa hayvan kullanımı aynı şekilde. Bunlar hala daha sürüp gidiyor. Hala daha birbirimizle tabii ki görüş alışverişinde bulunuyoruz. Birisi daha ileride gidiyorsa, diğerleri arkadan geliyorsa ya sen nelerle karşılaştın, sıkıntılar neydi, biz nelere dikkat etmeliyiz gibisinden konuşmalarımız oluyor. Bugün bile yolda gelirken bir arkadaşımızla bu tip bir muhabbet yaptık. Onların da yaşadığı bir takım sıkıntılardan biz geçtiğimiz için nasıl aşarız diye konuştuk. İnanılmaz bir işbirliği ve dayanışma var, onu söylemem lazım.
Son olarak şunu sormak istiyorum. Bundan hiç bahsetmedik. Siz çok küçük bir ekiple çalışıyorsunuz aslında Profesör Doktor Mayda Gürsel ile birlikte. Aşı çalışmalara başladığından beri de duyuyoruz Almanya'daki, Amerika'daki, İngiltere'deki çalışmaları ne kadar büyük ekiplerle, ne kadar büyük destekle çalıştığını çok okuyoruz ve duyuyoruz. Sizin için bu süreç bu anlamda nasıl ilerliyor? Çünkü bildiğim kadarıyla 20 kişilik bir ekibiniz var ve bir kısmı da öğrenci.
Bizim ikimizin dışında hepsi öğrenci. Şimdi bunu ben zaten siz söylemeseniz de dile getirecektim. Burada olmamızın en büyük nedenlerden bir tanesi gerçekten öğrencilerimiz. Yani bu süreci öğrencilerimiz olmasaydı hiçbir şey yapamazdık. Bu konuda onlara ne kadar teşekkür etsek, ne kadar övsek gerçekten azdır. Şöyle bir sinerji yarattık. Bizim tabii ki 4-5 tane parça kritik işlerimiz vardı ve özellikle bir noktadan sonra da İstanbul'a gidip bunu teknoloji transferini yapmamız lazımdı. Sağ olsun bütün öğrencilerimiz inanılmaz bir çabayla ve her aşamasını çok iyi koordine ederek işte hayvan deneyleri bir yandan yapılırken yeni VLP'nin tasarımı yapılırken bir takım VLP'nin hazırlığı için plazmitler üretirken herkes böyle bir makine gibi koordineli bir şekilde geceli gündüzlü 7-24 çalıştık. Normalinde hiçbir birikimi olmayan bir grubun ki SARS'la ilgili hiçbir deneyimimiz yoktu. Biz gerçi virüsle hiç muhatap olmadık ama virüsü çok iyi öğrenmek zorundaydık bu virüsü yeniden tasarlamak için. Bir yılda aldığımız bu yol kat ettiğimiz ilerleme bence gerçekten çok önemlidir. Bütün gruplar için bu çok önemlidir. Yani bütün grupların çabaları çok değerlidir. O nedenle Türkiye yeniden aşı yapmayı öğreniyor ve bu süre gelmeli ve sürdürülmeli diyoruz. Bu pandemi geçse de geçmese de çünkü bu yüzyıl pandemi yüzyılı olacak. Biz COVID gibi birçok daha patojenle karşılaşacağız ve ona karşı korunmayı hızla başarmamız lazım. İşte bu yapılan platformlar, bu yapılan konsorsiyumların devamı olmalı. Özellikle bu öğrencilerimizin desteklenmeye devam edilmesi lazım ve savunma sanayi gibi sağlığa yönelik bir stratejik hamle başlatılmalı ve bu yetişen gerçekten master öğrencisi olsun, doktor öğrencisi olsun veya mezun olmadan buraya gönüllü giren çocuklar olsun şu anda dünyanın sayılı bilim insanlarının bilgisine sahipler. Ve bunu bizim kaybetmememiz lazım ve bu çocukların desteklenmesi lazım. O nedenle biz bunu her platformda söylüyoruz. Burada da paylaşmak istiyorum. Öğrencilerimize müteşekkiriz. Büyük bir uyum içinde onların da özverili çalışmalarla buraya geldik. Onlarsız da bu iş olmazdı.
Çok teşekkür ediyorum. Hem bize zaman ayırıp yayınımıza geldiğiniz için hem de bu özverili çalışmanız için hem size hem de ekibinize.
Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Medyascope ekibi olarak beni davet ettiğiniz için ve çalışmalarınızda ben de size başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın diyorum.
Bugün Meraklısı'nda bilimde konuğumuz Profesör Doktor İhsan Gürsel'di. Onunla birlikte hem kendi sürdürdüğü koronavirüs aşı çalışmalarını hem de Türkiye'de devam ettirilen aşı çalışmalarını konuştuk. Bizi izlemeye devam edin.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve yolcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.